Ayrım 20. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 254. Kadın Devrimi ve Demokrasi. Hazreti Muhammed'in kadın hakları konusundaki devrimleri nerede bitiyorsa Atatürk orada başladı. İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulüyle kadını bağlayan zincirler düştü ve peygamberin tasarladığı kadın erkek eşitliği gerçekleşti. Profesör Doktor Vera Elizabeth Flory. H. Fethi Gözler, Atatürk İnkılapları, Türk İnkılabı, İstanbul 1985, sayfa 45. Hiçbir zaman kadınsız demokrasi olmaz. Bu nedenle Atatürk'ün demokrasi projesinin en önemli ayaklarından biri, kadınlara sosyal ve siyasal haklar vermek diye tanımlanabilecek olan kadın devrimidir. Batılı kadın, 18. yüzyıldan itibaren çok uzun ve zahmetli bir mücadele sonunda sosyal ve siyasi haklarını kazanırken, Türk kadını 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı modernleşmesi çerçevesinde kendisine verilen kısmi haklarla yetinmek zorunda kalmıştır. İslam öncesi Türklerde kadın erkek her bakımdan eşitken, kadın sosyal ve siyasi hayata katılırken, Türklerin Müslüman olmalarından sonra daha çok İslam dininin Arap yorumundan dolayı Türk kadınları önce kendi içlerine, sonra evlerine kapatılarak eğitim hayatından, çalışma hayatından, kısacası sosyal hayattan dışlanmıştır. Kadın bedeninin namahrem olduğu ve kadının tek görevinin analık olduğu düşüncesinden yaygınlık kazanmasıyla birlikte Müslüman Türk kadının yüzyıllar süren esaret dönemi başlamıştır. İslamiyet'ten önce Türk kadını giyim kuşam olarak çok özgürdü, kapalı değildi. Hükümdarların eşleri devlet yönetimine katılır, kurultaylarda oy kullanır, elçi kabullerinde bulunur ve hatta zaman zaman devlet yönetirdi. Buyruklar Hatun ve Hakan buyuruyorlar ki diye başlardı. Tek eşlilik vardı. Çocuklar üzerinde baba kadar annenin de hakkı vardı. Bundan 600 yıl kadar önce Türk illerini gezen Arap seyyahı İbni Batuta, Türk kadınlarını şöyle anlatmıştır. Bu ülkede Kıpçak Türkleri ülkesi, gördüğüm ve beni epeyce şaşırtan tutumlardan biri de buradaki erkeklerin kadınlara gösterdikleri aşırı saygıdır. Bu memlekette kadınlar erkeklerden daha üstün sayılırlar. Gerçi beylerin kadınlarını ilk defa Kırım'dan ayrılırken görmüştüm. Saltuya beyin işini baştan aşağı mavi ağır kumaşlarla kaplı, pencere ve kapıları açık bulunan kendi arabasına bindi sırada seyretmiştim. Sofra hazırlanınca yemeklerini bir arada yediler. Esnaf ve sanatçıların eşlerine gelince. Bunlardan birini atların çektiği bir arabada gördüm. Arabanın pencereleri açık olduğu gibi kendi yüzü de örtülmemişti. Zira Türk kadınları yüzleri açık dolaşırlar. Erkeklerden kaçmazlar. Bir başka kadını da aynı şekilde gördüm. Yanındaki köleleriyle pazara süt, yoğurt getirip satar. Karşılığında koku ve esanslar satın alırdı. Bazen kadınları erkekleriyle beraber rastlarsınız ve o zaman bu adamları kadınların hizmetkarı zannedersiniz. Çünkü Türk erkekleri sırtlarına koyun derisinden yapılma poslar, başlarına ise deri külahlar giyerlerdi. Bakınız İsmet Parmaksızoğlu, İbni Batuta Seyahatnamesinden Seçmeler, Bin Temel Eser, Ankara 1981. Osmanlı İmparatorluğu'nda bırakın kadın haklarını, kadının alınıp satıldığı pazarlar vardır. Kadın esirler satın alındığı gibi hediye olarak da verilmiştir. Nitekim Ahmet Mithat Efendi 1875'te yazdığı Felahattin Bey ve Rakım Efendi romanında cariyelerden, Namık Kemal 1876'da yazdığı İntibah adlı romanında esir kadınlardan söz etmiştir. Sami Paşazade Sezai, Sergüzeşt 1889 adlı romanında ve Nabizade Nazım da Zehra 1895 adlı romanında bu konu üzerinde durmuştur. 130 sene önce bir esirin fiyatı 60 bin kurmuş. Gözler, Age, sayfa 122. 130 sene önce bir esirin fiyatı 60 bin kuruştur. 1856'da yabancı devletlerin baskısı ile kölelik resmen kaldırılmış ama gizli olarak köle alım satımı devam etmiştir. Nitekim 1864'teki bir resmi senette 10 yaşındaki bir Çerkez kızının 4 bin kuruşa satıldığı tespit edilmiştir. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, Ankara 1962, sayfa 208. Harem geleneği vardır. Padişah Abdülmecid'in 1820-1861 sarayında 800, Padişah Abdülaziz'in 1830-1876 sarayında 400 kadın vardır. Enver Ziya Karal, Atatürk ve Devrim, Ankara 1980, sayfa 121. Çok eşlilik şeriatça onaylanmıştır. Evlenmede kadının isteği söz konusu değildir. Boşanma erkeğin iradesine ve boş ol sözcüğünün peşi sıra 3 kere tekrarlanmasına bağlıdır. Resmi nikah olmadığından boşanma durumda kadının herhangi bir hak talep etmesi de söz konusu değildir. Gerçi Osmanlı'da izinname ile şahitler huzurunda yapılan resmi nitelik taşıyan bir nikah akdi vardır. Ancak uygulamada kadının bundan yararlandığı pek söylenemez. Mirasta, şahitlikte kadının iradesi ve ifadesi erkeğin yarısı kadardır. Kadın peçe ve çarşafla örtünmeye, kafes hayatı yaşamaya zorlanmış, toplumsal hayattan dışlanmıştır. Kadının çalışma özgürlüğü olmadığından ekonomik özgürlüğü de yoktur. Kadının eğitim hayatı sınırlı, okuma yazma oranı çok düşüktür. Harf devriminden bir yıl önce 1927 bütün Türkiye'de kadınların okuma yazma oranı yalnızca 1/4'tür. Güneydoğu Anadolu'da kadınların okuma yazma oranı 1/1 bile değildir. Kadının erkek doktora muayene edilmesi yasaktır. Bu durum kadın doktorun olmadığı bir toplumda kadının göz göre göre hastalıklara ve ölüme mahkum edilmesi demektir. Atay, Çankaya'dan nakleden Aydoğan, Atatürk ve Devrimi, sayfa 240. 1789'da 3. Selim bir ferman yayımlayarak kadınların birçok özgürlüğünü kısıtlamıştır. 3. Osman zamanında kadınların hiçbir gün evden çıkamayacağı, 4. Mustafa zamanında kadınların kocaları ve oğulları yanlarında olsa bile sokağa çıkamayacağı, arabaya binemeyeceği, ezan saatinde dışarıda kalamayacağı gibi yasakları içeren fermanlar çıkarılmıştır. Ayrıca değişik tarihlerde kadınların erkeklerle birlikte sandala binemeyecekleri, mesire yerlerine gidemeyecekleri, ince kumaştan ferace diktirip giyemeyecekleri gibi fermanlar yayınlanmıştır. Gözler, Age, sayfa 120. 3. Osman, 3. Ahmet ve 2. Abdülhamit yayınladıkları fermanlarla peçe kullanımı zorunlu tutulmuştur. Turgut Sönmez, Kadın Giyim Kuşamı ve Atatürk, Atatürk Haftası Armağanı, Ateşe Yayınları, 10 Kasım 2006, sayfa 152-153. Hicri 1861'de ise çarşaf ve ince peçe ile gezmenin meyni ve feraciye dönüş biçiminde bir ferman yayınlanmıştır. Gözler, Age, sayfa 120. Osmanlı'da ancak 19. yüzyıldan itibaren kadınlara kimi haklar verilmeye başlanmıştır. Reformist Osmanlı Padişahı 2. Mahmut, kız çocuklarının da ilkokula gitmesini istemiştir. Osmanlı'da batılı anlamda kadın hakları konusu ilk kez Tanzimat döneminde 1839-1876 gündeme gelmiştir. Tanzimat fermanından 4 sene sonra Sultan Abdülmecit zamanında ilk kez Mektebi Tıbbiye bünyesinde kadınlar için ebelik kursu açılmıştır. 1909'da Haseki Hastanesi'nde bir ebe mektebi kurulmuştur. Sultan Abdülmecit 1858 yılında yayımladığı yeni arazi kanunnamesinde bazı mülk türlerinde kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı vermiştir. Ancak bu hak genelde kağıt üzerinde kalmıştır. 1859 yılında İstanbul'da ilk kız rüştiyesi ortaokul açılmıştır. 1864'te ilk kez Rusçuk'ta Mithat Paşa tarafından Kız Teknik Okulu açılmıştır. Age, sayfa 121. 5 yıl sonra da 1869'da 4 yıllık ilk öğretim erkek ve kız çocuklar için zorunlu hale gelmiştir. Yine 1869'da İstanbul Yedikule'de Tophaniye Amire'nin kurduğu Kız Sanayi Mektebi açılmıştır. Aynı yıl kız rüştiyelerinin öğretmen ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul'da Darül Muallimat Kız Öğretmen Okulu hizmete girmiştir. 1874'te bu okulun öğrenci sayısı 46, 9 kız rüştiyesinde okuyanların sayısı ise 248'dir. 1877'de İstanbul'daki kız ortaokulu sayısı 8'e düşerken kız öğrenci sayısı 294'e yükselmiştir. 1878'de Ahmet Vefik Paşa tarafından kurulan Üsküdar Mektebi İnası sonradan kız sanat okuluna dönüştürülmüştür. 1879'da İstanbul'da Aksaray ve Cağaloğlu'nda iki kız sanayi mektebi daha açılmıştır. 1880'de Münif Paşa'nın Maarif Nazırlığı döneminde İstanbul'da ilk kız idadisi açılmıştır. Okulun programında genel kültür, Türkçe, üç batılı dil, musiki, el ve ev işleri dersleri de alınmış, okula başlangıçta sadece 3 öğrenci kaydolmuş, ilgisizlik yüzünden 2 yıl sonra bu okul kapanmıştır. Basında çıkan haberlerde babaların kızlarını okula göndermeleri, kızları olmayanların da yardımları istenmiş, kızların ilmin tadını alamadıklarından yakınılmıştır. Müjgan Cumbur, Atatürk döneminde kadın eğitimi, Atatürk Araştırma Merkezi dergisi, sayı 23, cilt 8, Mart 1992. Görüldüğü gibi Osmanlı'da 19. yüzyıldan itibaren açılan kız okullarının çoğu İstanbul gibi büyük kentlerde açılmış ve bu okullara çok az sayıda kız öğrenci devam etmiştir. Darül Muallimat'tan 26 yılda 348 kız öğrenci mezun olmuştur. Aynı yıllarda 9 kız rüştiyesinde 1779, 3 kız sanat okulunda 486 öğrenci okumaktadır. İstanbul'daki İptidai adı verilen ilkokullarda ise 453 kız öğrenci vardır. Ankara'daki 2 öğretmenli kız rüştiyesinde 12 öğrenciye karşılık azınlıkların 4 rüştiyesinde 239 kız öğrenci bulunmaktadır. 1893'te açılan İzmir kız rüştiyesinde 4 öğretmen 80 öğrenciyi okutmaktadır. 1911'de de İstanbul İnaz İdadisi açılmıştır. Bu idadi 1913'te İnaz Sultanisi, 1915 yılında da Bezmi Alem Sultanisi adını almış ilk kız lisemizdir. 12 Eylül 1914'te kız idadilerine öğretmen yetiştirmek üzere Darül Muallimat-ı Aliye'ye bağlı olarak ilk İnaz Darül Fünun'u kız üniversitesi açılmış, matematik, edebiyat ve tabii bilimler şubelerinden 1917'de toplam 18, 1918'de de 10 kız öğrenci mezun olmuştur. İnaz Darül Fünun'u 1920'de kızlar, erkekler ayrı sınıflarda ders görmek üzere İstanbul Darül Fünun'u ile birleştirilmiş, bir süre sonra kızların kendi sınıflarını boykot edip esas derslere girmeleriyle de karma öğretim başlamıştır. 1916'da örgün eğitim görmemiş kadınlar için İstanbul'da bilgi yurdu açılmış. İlk ayda buraya 116 kadın kaydolmuş. Bu yurtta sanat ve müzik dersleri verilmiştir. Bakınız Cumbur AGM. 28 Haziran 1868'de Terakki gazetesinde isimsiz bir kadın mektubu yayınlanmıştır. Bu mektupta şikayet edilen konulardan biri erkeklerin çok eşliliğidir. Ayrıca başka bir kadın aynı ücreti ödedikleri halde vapurlarda kadınlara neden kötü yerler ayrıldığından yakınmıştır. Bazı aydın kadınlar yavaş yavaş eşitsizliğe isyan etmeye başlamıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin 1895'te hazırladığı ilk nizamnamesinde kadınların da cemiyete üye yazılabilecekleri, erkeklerle aynı haklara ve görevlere sahip oldukları belirtilmiştir. 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra sansürün kalkmasıyla birlikte hem kadın dernekleri kurulmuş hem de kadın dergileri çıkmaya başlamıştır. Halide Edip, Teali Nisan Kadınların Yükselmesi Derneği'ni kurmuştur. O günlerde kurulan başka bir kadın derneği olan Müdafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti de Kadınlar Dünyası, İnsaniyet Mehasin, Demet ve Kadın gibi kadın dergileri çıkarmaya başlamıştır. Diğer kadın dergileri arasında Terakki Muhadderat, Mürebbi-i Muhadderat Ayine, Şükufezar, Erkekler Dünyası önemli bir yere sahiptir. Bakınız Leyla Kaplan, Cemiyetlerde ve Siyasi Teşkilatlarda Türk Kadını, 1908-1960 Ankara, 1998 sayı 9 ve diğerleri. 19. yüzyılda açılan Darül Muallimat adlı kız öğretmen okulunda mezun olan az sayıdaki münevver, aydın kadın önemli işler yapmıştır. Nizihe Muhittin, Arif Hanım, Ulviye Mevlan gibi bazı aydın Osmanlı kadınları kadın hakları için mücadele etmiştir. Meşrutiyetin en ateşli kadın hakları savunucularından olan Nizihe Muhittin, Türk kadınlarının seçme ve seçilme hakkına sahip olması için çok ciddi bir mücadele vermiştir. Osmanlı'da kadın haklarını savunan erkekler de vardır. Şemsettin Sami, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Baha Tevfik, Tevfik Fikret, Ziya Gökalp, Hüseyin Rahmi, Abdullah Cevdet bunlardan bazılarıdır. 1867'de Namık Kemal Tasvir Efkar gazetesinin 457. sayısında Terbiye-i Nisvan hakkında bir layiha, kadınların eğitimi konusunda bir tasarı adlı yazısını yayınlamıştır. Şinasi'nin şair evlenmesinden 10 yıl sonra 1869'da Ahmet Mithat Efendi kadınların sorunları konusunda yazılar yazmaya başlamıştır. 1872'de Namık Kemal İbret gazetesinde Aile Hakkında adlı bir makale yayınlamış ve makalesinde kız çocuklarına baskı yapan anne babaları eleştirmiştir. 20. yüzyılın başında girilen savaşlar Müslüman Türk kadınının zorunlu olarak iş hayatına girmesini sağlamıştır. Erkeklerin cephede olduğu bu dönemde kadınlar bir taraftan evlerinin geçimleri, diğer taraftan vatan savunması için küçük atölyelerde çalışmaya başlamıştır. Meydan, Atatürk ile Allah arasında, sayfa 596-604. İttihat ve Terakki Partisi 7 Kasım 1917'de kabul etti. Aile Kanunnamesi ile imam nikahının tümden bağlayıcı niteliğini sınırlandırarak kadına da kocasını boşama hakkı tanımıştır. İlhan Başgöz, Türkiye'de Laikliğin Tarihsel ve Sosyal Kökleri, Bilanço 1923-1998, 10-12 Aralık 1998. Daha önceleri ancak ebe, hasta bakıcı ve daha sonra da öğretmen olabilen kadınlar için bu dönemde bir ileri adım daha atılmış, kadınlar memur olabilmiş, peçeleri kalkmış ve çarşafları elbiseye yakın bir şekil almıştır. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, İstanbul 1987, sayfa 193. Ancak Osmanlı'nın son yıllarında kadınlara tanınan bu kısmi haklar ya kağıt üzerinde kalmış ya savaşlar nedeniyle hayata geçirilememiş ya da çok sınırlı bir kesim üzerinde etkili olmuştur. İstanbul, İzmir ve Selanik dışındaki kadınların ne bu kadın cemiyetlerinden, ne bu kadın dergilerinden, ne kız okullarından, ne de aile kanunnamesinden haberleri vardır. 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da bile bir kadının yanında kocası veya ağabeyi olmadan tek başına sokağa çıkması çok yadırganan bir durumdur. Sokağa çıkan kadın da hala erkeğinin birkaç metre gerisinden yüzünü gözünü saklayarak sokak diplerinden sinerek yürümek zorundadır. Kadın konusunda köklü bir devrim yapmadan Müslüman Türk kadının üzerindeki yüzlerce yıllık baskıyı kaldırmak olanaksızdır. İşte Atatürk bu gerçeği görerek yola çıkmıştır. Şuna kani olmak lazımdır ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Koca Türk, Atatürk'ün fikir ve düşünceleri sayfa 113. Diyen Atatürk, çok genç yaşlarından itibaren kadın erkek eşitliğini ve kadın haklarını savunmuştur. Kadınların kısmen daha fazla haklara sahip olduğu toplumsal hayattan dışlanmadığı, Selanik gibi batılı etkileri açık bir kentte doğup büyümesi, bir süre Sofya ve Karlsbad gibi kadın haklarına değer verilen batılı kentlerde bulunması kadın hakları konusunda düşüncelerinin olgunlaşmasını sağlamıştır. 1916'da Bitlis'te, 1917'de Karlsbad'da, 1919'da Erzurum'da gelecekte kadınları özgürleştireceğinden, kadınlara devrim niteliğinde haklar tanıyacağından söz etmiştir. Atatürk daha 1918 yılında kadınların özgürleştirilmesinden şöyle söz etmiştir. Bu kadın meselesinde cesur olalım, vesveseyi bırakalım, açılsınlar, onların dimağlarını ciddi ilimler ve fenler ile donatalım, namusu fenli sağlıklı biçimde anlatalım, şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim. Afet İnan, Mustafa Kemal Atatürk'ün Karlsbad Hatıraları, 2. baskı Ankara 1991, sayfa 45. Atatürk kendi ifadesiyle ifrat ve tefritten, aşırılıktan kaçınan çağdaş Türk kadının nasıl olması gerektiğini Türk halkına bizzat gösterebilmek için örnek bir evlilik yapmıştır. Atatürk'ün günümüzde sürekli dedikodu malzemesi yapılan Latife Hanım'la olan evliliği bir aşk veya mantık evliliği değil, bir model örnek evliliktir. Atatürk batıda eğitim görmüş, birkaç yabancı dil bilen, aynı zamanda köklerine bağlı Latife Hanım'la henüz kanunlaşmamış olan medeni nikahla evlenip onu yurt gezilerinde yanında götürerek Türk kadınına aşırılıklardan uzak, çağdaş Türk kadının nasıl olması gerektiğini göstermek istemiştir. Bu konudaki savaşı sadece sözle değil, kişiliğiyle örnek olarak da yürüttü. Latife Hanım'la evlenmesi sırasında yapılan resmi törende, Türkiye'de çok eskiden beri uygulana gelen tüm gelenekleri bir yana ittiği bilinmektedir. Evlenme bir pazartesi günü oldu. Oysa ülkede evlenme törenlerini perşembe günü yapmak adetti. Tatil günü cuma olduğuna göre perşembe arife sayılırdı. Sonra evliliğe rıza sözü olan geleneksel evet sözcüğünü kendisi ve nişanlısıyla hoca önünde ve tanıklar karşısında birlikte bulunarak söylemelerini istedi. Oysa geleneğe göre bu sırada da birbirini görmemeleri gerekiyordu. Dahası var, Gazi genç karısını yüzü açık, çizmeleriyle askeri teftişlere ve lokantaya götürmekten çekinmiyordu. Gentizon, Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu, sayfa 132-133. Atatürk, demokrasi projesi çerçevesinde kadın haklarını yavaş yavaş yerleştirmeye çalışmıştır. Bu amaçla sıkça kadınlı erkekli balolar İzmir'de, Ankara'da, Trabzon'da, Mersin'de ve Bursa'da düzenlemiş, kadınları bilim, sanat ve spor etkinliklerine yöneltmiştir. Gentizon, AGE, sayfa 133-136. Bu konuda da halka bizzat örnek olmak istemiştir. Manevi kızlarından Afet İnan'ın tarihçi, Sabiha Gökçen'in ise havacı olmasını istemiştir. Toplumda kadın erkek ayrımının yapılmasına büyük tepki duymuştur. Örneğin bir gün Ankara'da Cemil Bey sinemasına film seyretmeye giden Atatürk, salonda yalnız erkekleri görünce Cemil Bey'e neden hiç kadın yok diye sormuş. Paşam kadınlara yalnız salı günleri film gösteriyoruz yanıtını alınca hemen yaverini çağırarak film seyretmek isteyen hanımları içeri bıraksınlar talimatını vermişti. Kısa sürede salonu dolduran hanımlar Atatürk'ü coşkuyla alkışlamıştır. Nazmi Kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Ankara 2001, sayfa 94 ve diğerleri. Atatürk'e göre Kurtuluş Savaşı yıllarında cepheye kanılarla cephane ve mermi taşıyan, hatta cephede düşmanla savaşıp erkeğiyle yan yana şehit düşen Türk kadını, 1. Yunanist Savaşı'nda şehit düşen genç kızlarımız vardır. Toplumsal hayatta da her bakımdan erkeğiyle eşit, yan yana olmayı çoktan hak etmiştir. 9 Mayıs 1920 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin ilk programı okunurken kız ve erkek farkı gözetilmeden Türk çocuklarına verilecek eğitimin kazandırılacak şuur ve karakterin hedefleri üzerinde durulmuştur. Atatürk Yunan ordusunun Anadolu işlerine doğru ilerlediği günlerde sanki hiçbir şey yokmuşçasına 16 Temmuz 1921'de Ankara'da bir Maarif Kongresi toplamıştır. Kongreyi bizzat açan Atatürk, yeni devletin eğitim ilkelerinden, milli eğitimin düzenlenmesinde alınacak tedbirlerden söz ederken, kadın öğretmenlere, muallime ve muallimler, hanımlar, efendiler diyerek öncelik tanımıştır. Kongrede eğitim ve öğretim reformu planını sergilemiş, tartışmış ve kararlar haline getirmiştir. Geleceğin Türkiye'sinin kız ve erkek çocuklarına, kadın ve erkek tüm halkına verilmesi gereken ulusal terbiyenin, eğitim ve öğretimin esaslarını tespit etmiştir. Atatürk Kurtuluş Savaşı sırasında düzenlediği bu kongre ile bir taraftan eğitim öğretimin, diğer taraftan da kadın erkek eşitliğinin önemini vurgulamıştır. Burhan Göksel, Atatürk ve Türk Çocuğunun Eğitim ve Öğretimi, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, sayfa 71 Ağustos 1973. Kongrenin kadın erkek karışık düzenlenmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekillerince tepkiyle karşılanmıştır. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver ve Bitlis Mebusu Yusuf Ziyah Bey, 10 bin lira harcayıp top tarrakaları arasında Muallimler Kongresi düzenlenmesini eleştirmiştir. Karısı Mebusu Hasan Basri Bey de, kongrenin milletin gelenek ve duygularına uymayacak bir şekilde muhtelif bir kongre olarak düzenlendiğini söyleyerek eleştirilere katılmıştır. Karahisar'a sahip mebusu Mehmet Şükrü Bey de kongreye kadın erkek birlikte katılmasının kadınlığı tahkir olduğunu ifade etmiştir. Medreseli mebuslar ise kongrenin düzenlenmesine yardımcı olan Türkiye Muallime ve Muallim Dernekleri Birliği'ni Atatürk'e şikayet etmişlerdi. Bunun üzerine Atatürk, birlik başkanı Mazhar Müfit Bey'i çağırıp hiddetle, "Hanımların da katıldığı birlikler toplantısında siz ne yapmışsınız?" diye azarlamıştır. Mazhar Müfit Bey şaşırmıştır. Milletvekiller ise memnundur. Atatürk şöyle devam etmiştir. Siz toplantıya gelen muallime hanımlarla muallim beyleri ayrı ayrı oturtmuşsunuz. Halbuki karışık oturtmalıydınız. Bir daha öyle hareket etmeyiniz. Bu sefer mebuslar şaşırmış ve başları önlerinde orayı terk etmişlerdir. Bu olay karma eğitimin habercisidir. Nitekim Atatürk 31 Ocak 1923 günü İzmir'de karma eğitim konusundaki düşüncelerini halka iki cümleyle şöyle açıklamıştır. Milletimizin, memleketimizin ilim yuvaları bir olmalıdır. Bütün memleket, evladı kadın ve erkek aynı surette oradan çıkmalıdır. Cumbur AGM 20. ayrımın sonu, sayfa 263.